tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz Güray hocam.
Hoş bulduk Sedat Bey.
Soruları için Güray hocam, yorumları için ve elbette ki kitap armağanımız için ben telefon numaralarımızı, elektronik posta adresimizi anımsatayım dinleyicilerimize. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve her hafta olduğu gibi hemen hocamıza sorayım. Hangi kitap, hangi şanslı dinleyicimize bu hafta armağan edeceğimiz hocam?
Bugün Türk Tarih Kurumu yayınlarından çok değerli bir eserimizi ve özel bir konuyu hediye ediyoruz dinleyicilerimize. Osmanlı kaynaklarına göre Fatih Sultan Mehmet Han'ın siyasi ve askeri faaliyeti Selahattin Tansel. Doktor Selahattin Tansel tarafından Türk Tarih Kurumu baskısı olarak yayınlanan eser çok güzel bir araştırma ve okuma için uygun bir dille yazılmış eserdir. Akademik değeri, bilimsel değeri yüksektir ama aynı zamanda da herhangi bir insanın okuyup rahatlıkla anlayacağı bir dilde yazılmıştır. 4. baskısı bu eserin. Talihli dinleyicimize hayırlı olsun diyorum. Ve Fatih Sultan Mehmet Han üzerine gerçekten de klasik sayılabilecek bir eser durumuna gelmiştir artık. Kanaatimiz evet, bu yöndedir.
Hayırlı olsun diyorum. 2019 senesinde de Türk Tarih Kurumumuzun çok yoğun destekleriyle ki bir kez daha teşekkür ediyoruz buradan. Kitap armağanlarımız devam edecek galiba. O niyetteyiz.
Evet. Devam edecek. Yarı yarıda böyle belli zaman aralıklarıyla belki bir programda birden fazla eserde hediye etme imkanımız olabilecek.
Geçen hafta yaptığımız gibi hocam.
Evet.
Bir kez daha anımsatayım telefon numaralarımızı değerli dinleyicilerimiz ve ardından hocamızla sohbetimize başlayacağız. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Üçüncü Murat dönemini konuştuk değerli dinleyicilerimiz geçen hafta. Ardından devam edeceğiz. Osmanlı tarihinin izindeyiz biliyorsunuz. Ve bir süre buna devam ettikten sonra geçen hafta dinleyicilerimizden de gelen istekler üzerine Neslihan, Güray hocam, ben hep birlikte İslam tarihine hocam. Çünkü Türkler artık %99'u Müslüman bir millet. İster istemez İslam tarihinden de söz etmek gerekir. Ve ardından da sanıyorum Avrupa tarihi, Rus tarihi de bizleri ilgilendiriyor. Bunlarla bütün bunları Güray hocamızdan öğreneceğiz ama hocam tarih kurumumuzun önümüzdeki hafta bu hafta içinde faaliyetleri nelerdir?
Türk Tarih Kurumu olarak yıl dönümü anma etkinliklerimiz devam ediyor. Sarıkamış'a Vefa İstiklal adlı bir belgesel hazırlandı. Türk Tarih Kurumu'nun isteği ve onayıyla hazırlanmış olan bu belgesel bilim insanlarının katkılarından oluşuyor ve belgelere dayalı Enver Paşa'nın hatıratından, evrakından da belgelerle oluşturuldu. Ve Sarıkamış'ta çekimler gerçekleştirildi. Tarihi bazı mekanlarda gerçekleştirildi. Gerçekten şimdiye kadar Sarıkamış'ın gündeme getirilmeyen bazı yönlerine işaret edildi ve Sarıkamış bir gerekli savaştı. İstiklal Harbi'nin temellerinin atıldığı sonuçlar getirdi. Bu yönleri öne çıkardı ve bu belgesel tamamlandı. Gelecek hafta itibariyle 15 Ocak 2019 Salı günü Türk Tarih Kurumumuzun gösterim salonunda, program salonunda bu filmin, belgesel filmin gösterimi ilk defa yapılacak. Ve tabii ki vatandaşlarımız da bunu izlemeye katılabilecekler. Böylece Sarıkamış şehitlerimizi, başta İstiklal Harbi gazilerimiz, şehitlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kazım Karabekir Paşa ve özellikle milli mücadele yolunda Erzurum'da, Kars'ta, Azerbaycan cephesinde şehit düşen gazi ve şehitlerimizi, kahramanlarımızı tekrar bu vesileyle anmış olacağız. Rahmetle, minnetle yad ediyoruz.
Allah rahmet eylesin. Hocam bu konu önemli. Bunu bir sorum daha olacak size. Okullarda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bu tür materyallere ihtiyaç duyuyorlar. Öte yandan bütün dinleyicilerimiz, bütün halkımız, milletimiz ihtiyaç duyuyor. Web sayfanıza koyacak mısınız? Okullara ulaştırma gibi bir niyetiniz var mı hocam? Önemli çünkü.
Bizim Türk Tarih Kurumu olarak tabii kamu yararına faaliyetlerimizi bilimsel olarak yapma sorumluluğumuz var. Kanun bize bu görevi veriyor. Kuruluş amacımız bu doğrultudadır. Dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanlığı okulları olmak üzere kamunun bütün kuruluşlarına, sivil topluma, yurt dışındaki sivil veya resmi kurumlara, uluslararası kurumlara bu belgesel ve bilgileri paylaşma görevimiz zaten vazifeli bir şekilde kanunun verdiği bir görev. Öncelikle TRT olmak üzere yayına uygun, buranın formatına da uygun bir biçimde, yani bütün teknik donanımları itibariyle de hazırladığımız eserleri, yayınları, dijital ortamdaki yayınları da bu belgesel dahil buna uygun hazırlıyoruz. Bu bakımdan bir problem yok. Yani bütün vatandaşlarımızla paylaşabileceğiz. İnternet genel ağ üzerinden paylaşabileceğiz. Ama genel olarak herhangi bir televizyonda da gösterimi gerçekleştirilebilir.
Herhangi bir sorunumuz yok. Önümüzdeki hafta Salı günü ilk gösterimi gerçekleştirilecek Türk Tarih Kurumu tarafından. Hocam 3. Murat dönemini kısaca bir toparlayalım ve ardından 3. Mehmet'e geçelim.
3. Murat Han zamanı üzerinde geçen programımızda konuşmuştuk. Tabii bugün de özellikle 3. Murat döneminin önemli bazı olayları üzerinde de tekrar vurgulama yaparak değerlendirmemizi tamamlayacak olursak. 3. Murat zamanının en önemli olayları arasında Kuzey Afrika'daki olaylar, Avusturya ile savaşlar, İran'la savaşlar öne çıkar. Bunlar neticesinde ülkenin sınırlarının tarihinin en zirve noktasına doğru yükseldiğini söyleyebiliriz. Sultan 3. Murat Han ordunun başında sefere gitmeme geleneğini devam ettirdi. Aslında bir gelenek yoktur böyle. 2. Selim'den bu yana devam eden yakın bir geçmişte, o çağa göre yakın bir geçmişte olan bir gelenek haline getirdi gitmeme alışkanlığını. Bunun neticesinde geçen programımızda da işaret ettiğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin duraklaması adeta yöneticilerin var olan bir gerekliliği ve alışkanlığı, geleneği bırakmasına bağladı tarihçilerimiz. Bunda da tabii bir haklılık payı olmakla birlikte biz daha çok kurumsal anlamda bozulmalardan bahsederek Osmanlı Devleti'nin gittikçe kendi sistemi içerisinde sistemi bozacak bir takım gelişmelere temel oluşturacak başlangıçlara giriştiğini, sebep olduğunu ifade etmiştik. Neticede Osmanlı Devleti'nin karşılaşmış olduğu siyasi, askeri, ekonomik, bilimsel problemler gittikçe artmıştır. Coğrafyasının genişlemesi Osmanlı Devleti'nin duraklamasına ya da gerilemesine sebep olmuştur diyemeyiz. Yani bu böyle bir şey değil. Tam aksine Osmanlı Devleti'nin coğrafi olarak, siyasi coğrafyası olarak hakim olduğu saha genişlerken kendi iç sorunlarının da, sistematik sorunlarının da bunlarla alakalı olmayacak biçimde arttığını söyleyebiliriz. Yani coğrafyanın genişlemesiyle bozulmaların doğrudan bir bağlantısı yoktur. Devletin duraklamaya gidişinin bir bağlantısı yoktur. Tabii ki ekonomik anlamda bir takım giderlerin artmasında ise askeri başarısızlıkların yanı sıra sanayi ve ticaret alanındaki bozulmalar, ilmiye teşkilatındaki bozulmaların ise yönetim alanındaki bozulmalara yansıması gibi genel geçer değerlendirmeler yapmamız gerekir ve bunlar tutarlı, belgelere dayalı bilimsel tespitlerdir. Ulema sınıfının bozulmasının neticesi çok yönlüdür. Ulema sınıfı bozulursa toplumun genelinde idare sınıfı ve teknoloji bozulur. Yani bilimsel gelişme bozulur. Osmanlı Devleti'nin bilimsel anlamdaki gelişmelerden uzak bir devlet teşkilatına doğru ya da yapıya doğru dönüşmesi aslında eğitim teşkilatındaki bozulmayla da doğrudan ilintilidir. Yönetici teşkilatında da buna benzer sıkıntılar olmaya başladığını ifade etmiştim. Başta padişah olmak üzere. Elbette padişahlar yine de Osmanlı Devleti'nde aldıkları kararlarla ileriye doğru adımlarını göreceli olarak daha yavaş olsa da sürdürdüler. Yani önceki hükümdarlara göre daha yavaş kaldığını ifade edebiliriz hükümdarların hareket tarzlarında. Bu bugünden baktığımızda ya da 19. yüzyıl tarihçilerinin bakışlarıyla bakıldığında görülebilen bir şeydir. Ancak 16. yüzyılda kendi içinde yaşadığı çağda tarihçiler bunu nasıl değerlendirdiler? Hoca Saadettin Efendi Tacut Tevarih adlı eserinde konuyu değerlendirirken konuya çok da bu şekilde bakmaz. Yani 3. Mehmet döneminin bir Şeyhülislam'ı ve aynı zamanda lalası Atabey diyoruz biz Selçuklu döneminde lalalara. 3. Mehmet'in hocası olan Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi 3. Mehmet'i Haçova Meydan Muharebesi'ne götüren kişidir. Haçova Meydan Muharebesi'ne uzunca bir aradan sonra yaklaşık olarak 1566'dan 1596'ya kadar düşünecek olursak bir 30 yıllık aradan sonra ilk defa bir Osmanlı padişahı Ziyadvar'dan sonra Haçova Meydan Muharebesi'ne ordunun başında gitmekteydi.
Neresi hocam bugünkü coğrafya?
Bu Avusturya ile yapılan bir savaş idi. Ve Avusturya komutanı ile birlikte Erdel Bey'i, kralı, Voyvoda diyor onlar, kral hüviyetindeydi. Ordunun, Avusturya ordusunun başındaydı ve Sigismund yönetiyordu orduyu. Osmanlı ordusunun başında ise hükümdar olarak 3. Murad'ın yerine geçmiş olan Manisa Şehzadesi hükümdar, padişah koltuğuna henüz bir yıl önce cülus etmiş olan 1595 tarihinde tahta geçen 3. Mehmet Han bulunuyordu. 3. Mehmet ya da Avcı Mehmet ismiyle de tarihlerimizde yer almıştır. İşte onun Şeyhülislam'ı hocası, Hoca Saadettin Efendi, tarihe geçen bir şahitlik de anlatır. Tacut Tevarih adlı onun bir eseri var. 5 ciltlik, diziniyle beraber 6 cilttir. Bu eser günümüz Türkçesinde de vardır. Dinleyicilerimize özellikle 16. yüzyılın olaylarını ve hatta daha eskisini de kendisinin dönemini kaynaklarından araştırarak ortaya koyan bu ilmi eseri okumalarını da tavsiye ederim. Hoca Saadettin Efendi orduyu bırakarak kaçmak üzere harekete geçen ve başkente doğru kaçma kararı alan padişahın önüne geçmiş, kılıcını çekmiş ve "Eğer şimdi kaçarsan sonun ölümdür, kesinlikle yenilgi mukadderdir. Ancak orduna şimdi emir ver, bütün ordu gücüyle tam bir taarruza geçsinler ve o zaman galip geleceğini göreceksin."
Hocam demiş. Tekrarlar yani mısınız? Kim kime
çok
söylüyor
bunu? Çok ilginç bunu. Hoca Saadettin Efendi öğrencisi olan padişaha söylüyor.
Kimdir hocam padişah?
Padişah 3. Mehmet Han ve onun öğrencisidir aynı zamanda. Burada şunu görüyoruz. Yani ilmiye sınıfı henüz tam anlamıyla çökmüş değildir ama padişahların da burada irade anlamında şehzadelik geleneğinin bozulduğuyla ilgili emarelerini görüyoruz. Yani çok cesur, iyi yetişen hükümdarlar yetiştiremiyor Osmanlı sancak sistemi. Burada da bir bozulma söyleyebiliriz.
Hocam bundan önce buna benzer bir tek olay var. Adı o II. Gıyasettin'in Köse Dağı'dan kaçması.
Daha şöyle değerlendirmek lazım. Sancağa çıkma usulüyle yetişen şehzadeler çok da iyi yetişemeyebiliyorlardı. Bu bir gerçek. Ancak bu gerçek kafes sistemine geçişin tek bir sebebi olabilir miydi? Bu tartışılabilecek bir konudur. Sancağın bir faydası kalmadı. O halde kafesi getirelim, sarayda eğitelim, bir odada kalsın ve kontrol altında olsun şehzadeler kararı. Ekber ve Erşet sistemi dediğimiz hanedanın en yaşlı üyesinin tahta geçmesi geleneğinin başlatılması. Bunlar çözüm olmuş mudur? Tabii ki uzun vadede gözlüyoruz. Biz bunlar kalıcı çözümler ve gerçek anlamda bir çözüm olamamıştır. İdari arayışlar devam etmiştir Osmanlı Devleti'ndeki problemlere, idari problemlere çözüm üretme arayışı uzunca bir süre devam edecektir ki zaten Cumhuriyetimize kadar süren zaman içerisinde bunun çok farklı denemelerini görürüz. 3. Mehmet gerçekten burada bir komutan ya da bir padişahın tavrı itibariyle baktığımızda bir ilim adamının sözünü dinlemek zorunda kalır ve neticede Hoca Saadettin Efendi'nin Haçova Muharebesi'nde galibiyeti getiren kararı verdirdiğini görürüz. Burada gerçek komutan kimdir diye sorduğumuzda Hoca Saadettin Efendi karşımıza çıkar. O zaman Hoca Saadettin Efendi'nin kitabında çok önemli hükümdarlık sırları ya da eğitimle ilgili tavsiyeleri, öğütleri vardır. Bu açıdan dinleyicilerimize bir dikkat çekmiş olduk. Yani bilgelik hükümdarda çok önemli bir özellik. Bilge insanı, kendisi bilge değilse de yanında bilge bir insanın bulunması gerekir ki zamanında doğru müdahaleleri yapabilsin ve yön verebilsin askere, topluma, siyasete ya da ekonomiye her bakımdan. Bunu bu şekilde değerlendirdiğimizde...
Hocam neredeyse 1000 sene öncesinde Bilge Kağan zaten bunları anıtlardı.
Yani cesaretle söylemiş. Bilgelik birlikte olacak ve bu aynı zamanda adaletle birlikte toplumla paylaşılacak. Yani toplumla olan iletişim de adalet kanalıyla dengeli bir şekilde yürütülecek. Bu da o könüllülük vasfı dediğimiz işte adil olma, adil hükümdar olma, cömert olma vesaire. Bütün bunlar bir araya geldiğinde toplumda sosyal adalet dediğimiz ve sosyal devlet dediğimiz sonuçlar ortaya çıkarıyor. Hukuk devleti dediğimiz sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bu da millet ve devlet bütünlüğünü sağlayan harçlardır. Baktığımızda bunlar devleti milletle bütünleştirir ve organizasyon haline getirir ve güçlü kılar.
Hocam bu dönemi itibariyle ben yine Göktürk yazıtlarından, oradaki ana fikirlerden devam ederek bir soru soracağım size. Halk mutluysa Kağan mutlu olur, Kağan başarılıysa halk mutlu olur ve devlet devlet olur. Orada il deniyor devlet anlamında ama. Halkın durumu ne hocam? Bu vergiler, çözülmeler, bozulmalar, isyanlar. Yani orada Haçova'da siyasi bir gelişme yaşanırken paralel olarak toplumdaki durum ne hocam? Ekonomi, politik.
Tabii özellikle şunu ifade etmemizde yarar var. Yeniçeri Ocağı'nın bozulması, esnaf sanatkarlar grubuna 1587'den sonra Yeniçeri ağalarının, beylerinin de müdahil olmasıyla birlikte ahilik teşkilatı bozulmuştur. Osmanlı Devleti'nde toprak sisteminde de timarlı sipahilerin ellerindeki araziler Yeniçerilerin yönetimine ve idaresine terk edilmeye başlayınca yer yer hoşnutsuzluklar halka sirayet etmeye başlamıştır. Çünkü halkın elinde, içinde olan timarlı sipahi beyleri işsiz kalmıştır. Başsız kalan halk da Yeniçerilerin kendilerinin başına dışarıdan bir atamayla gelmesini burada kabul etmemişlerdir. Çünkü timarlı sipahiler halkın içinden beylerdi. Onlar gönüllü askerdi bir yönüyle. Geçimleri gereğince, görevleri gereğince bu yaklaşık olarak Osmanlı Devleti'ne Selçuklu'dan sirayet eden 400-500 yıllık, 400 yılı aşkın bir gelenek idi. Yani iktas sistemiyle beraber değerlendirecek olursak timar sistemi 16. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nde en az 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu da çok uzun bir süre gerçekten böyle bir geleneğin toplumda ne kadar benimsendiğini, kökleştiğini düşündüğümüzde değiştirilmesi, böyle bir geleneğin, alışkanlığın, yönetimde, idaredeki toprak sisteminin bir şekilde Yeniçeri müdahalesiyle veya bir tarafı güçlü kılacak şekilde değiştirilmeye başlanması toplumsal dengeyi de devlet içindeki dengeleri de bozmuş ama aynı zamanda bir başka sonuç ortaya çıkarmıştır. Ekonomik, mali sıkıntılar. Üretimde sektelere neden olmuştur. Yani üretim kesilmesi olayı toplumun ekonomik olarak sıkıntılarının bir başka sebebi olacaktır. Nitekim Anadolu'da başta Bozok Sancağı olmak üzere Celali isyanları diyebildiğimiz Bozoklu Celal adlı bir timarlı sipahinin öncülüğünde başlayan isyanlar giderek artmış. Yazıcıoğlu isyanıyla bu isyan 17. yüzyılda çok devasa bir noktaya ulaşmıştır. Yani bazı tarih kaynakları da bunu şöyle tanımlarlar. Osmanlı Devleti Anadolu'nun yaklaşık yarısında yönetim erkini kaybetmiştir. Bu anlamda.
Yani hocam bu denli sarsıcı ve geniş bir...
Bu derecede devleti yıpratıcı olmuştur. Hatta Osmanlı beyleri kol ordular halinde Yazıcıoğlu isyanı üzerine o celaliler üzerine göndermiş. Ancak yenilmiştir defaatle. Bunun üzerine Celali isyanının öncülerinden Yazıcıoğlu bir ara Anadolu Beylerbeyi olarak atanmıştır. yani hakim olduğu yerlerin beylerbeyi olarak, paşa olarak atanmıştır.
Dur hocam, nefeslenelim. Çünkü bu Celali isyanlarını zaten ayrı bir başlık altında...
İşte bu Haçova'ya, evet. hep buraya dayanıyor. Yani 3. Murad'ın yapmış olduğu bu olay çok önemli. Sultan 3. Murat'la 3. Mehmet öyle birbirine bağlıdır ki, bir yönüyle yani devamlılık anlamında söylüyorum. Bunu birlikte mecz ederek, birbiriyle sentez ederek izah etmemiz gerekiyor.
Ara vereceğiz değerli dinleyicilerimiz, ardından devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 3421 ve 9312 463 3419.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi. İsyanlar konusunu, Celali isyanları denilen, Oğuz isyanları denilen, Türkmen isyanları denilen konuyu ayrı bir başlık altında Güray hocamıza ayrı bir programda bütün ayrıntılarıyla da soracağım değerli dinleyicilerimiz. Fakat yine bu 3. Mehmet ve çok birbirine bağlıdır dedi az önce Güray hocamız. 3. Murat döneminde İktisadi bazı bozulmalar olduğu görülüyor. Fakat toplumsal yapıya baktığımızda hocam, örneğin din toplumların yaşamında, insanların yaşamında son derece önemli bir yer tutar. Bu tarih itibariyle Oğuz Türklerinin, Anadolu'daki Türklerin, İç Asya'daki, Orta Asya'daki Türklerin İslam'a tamamen geçmeleri artık bitmiş miydi? Müslüman olmayan Türkler o tarih itibariyle var mıydı hocam? Ve bunun toplumsal yapıdaki etkileri
yani
oldu.
Sultan 3. Murat Han zamanı itibariyle, evet, soruyorsunuz. Evet. Yani 16. yüzyılın sonu itibariyle Türk dünyasının panoramik olarak İslam dünyasını da şöyle tarif edebiliriz. Bir dinleyicilerimizin de gerçekten 16. yüzyılda dünya ne haldeydi? Doğusunu batısını bir gözlem yapma anlamında haritalar üzerinden şöyle önlerine bir haritada açarak baktıklarında manzarayı şöyle tarif edelim. Orta Asya... Çok güçlü bir devlet çıkıyordu Orta Asya'da. Safeviler büyük bir imparatorluk ve güce dönüşmüş bulunuyordu. Aslında Osmanlı Devleti bir rekabet ülkesi olarak Safevileri görmeye devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra da Safeviler yer yer Anadolu işlerine karışma teşebbüslerinde bulundular. Celali isyanları bir iç meseledir. Dışarıdan bir tahrik görülmez, fazlaca görülmez. Tabii Osmanlı Devleti'nin hakimiyet sahası içerisinde Kırım, bugünkü Ukrayna, Romanya ülkeler olarak hemen bilinen bugünkü sınırlarla tarif edecek olursak, Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, bugünkü bütün Yunanistan diye tanımlanmış olan coğrafya, Akdeniz adaları, Cezayir, Libya, Fas, Tunus, bütün mağrip ülkeleri, Moritanya'ya kadar olan kısım, hatta Nijerya'ya doğru da uzanmıştır bu 17. yüzyılda. Bütün Arap Yarımadası, Habeşistan'a kadar olan bölümüyle beraber Kızıldeniz. Arap Yarımadası'nın tamamı, içi dışı çölü veya kenarı yok. Hepsi Basra Körfezi, İran, Tebriz bölgesi ve tabii ki Gence, bugünkü Revan, Erivan kısmı, bugünkü Ermenistan ve Azerbaycan, Bakü'ye kadar olan bölüm. Karadeniz bir iç gölü halindedir. Hemen onu da belirtelim. Karadeniz'in doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi hepsi Osmanlı gölüdür. Karadeniz bir iç deniz haline gelmiştir. Akdeniz büyük oranda bir Osmanlı denizi haline gelmiştir. Sadece Avrupa'nın güneyi, İtalya kısmı hariç olmak üzere. Hatta Doğu ve Batı Akdeniz'deki adaların tamamından da vergi aldığı dönemler olduğunu görüyoruz. Cebeli Tarık'ta Osmanlı donanması vardır. Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı eserinde Anadolu iki tanedir. Bir, bugünkü bizim bildiğimiz Anadolu. İkinci Anadolu neresidir? Fas'tır. Fas'a Piri Reis Anadolu ismini vermiştir. İspanya kısmına da Rumeli demiştir. Yani iki tane de Rumeli var. Bugünkü Balkanlar Rumeli ve diğer Rumeli'nin ikincisi İspanya'dır. Dolayısıyla biz coğrafya anlamında adlandırmalarımız çok değiştiği için bu coğrafya içerisinde Türkler var, başka milletler de var. Tabii ki Hristiyanı, Yahudisi, Müslümanı hepsi var. Hatta başka mezhep ve meşrepten küçük yapılı dinler de var. Hindistan'a seferler düzenlenmektedir ve Hindistan hakimiyeti konusunda Yemen'den Hindistan'a kadar açık denizlerde mücadeleler başlamıştır. Ve Osmanlı Devleti Hindistan'daki Tuğluk Hanlarla, Babür Şahlarıyla irtibat halindedir. Mimar Sinan'ın öğrencileri Taç Mahal'i yapmaya gitmişlerdir. İşte Taç Mahal o dönemden kalma bir eserdir ve Hindistan'da da büyük bir Türk Hanlığı bulunmaktadır Babür Şahlar nezdinde. Daha sonra bunlar Tuğluk Hanlar ve Balabas Sultanlar vesaire bunlar çağdaş birbiri ardınca devam ettiler. Sonraki çağlardan bugüne kadar geldiler. Pakistan, Afganistan bölgesi bu anlamda tarihsel devamlılık arz eder. Yani günümüzün Pakistan, Afganistan, hatta Hindistan'ın Bangladeş kısmı Bengaldeş adıyla biliyoruz. Bengal körfezine kadar olan saha çok eskiden beri Türk varlığının bulunduğu, akraba toplulukların bulunduğu bir şekilde kuzeydeki Pencap Vadisi Özbekistan'a kadar uzanan saha Osmanlı'nın ilgi sahasındaydı. Yakın bir iletişim halindeydi. Orta Asya keza bu şekildeydi. Orta Asya'da Doğu Türkistan sahası Osmanlı Devleti ile aynı dili konuşuyor, aynı dili yazıyordu. Bugün Doğu Türkistan'daki okuma yazma geleneği aynen devam etmektedir. Yani açıp baktığınızda Türkçe okur yazarlar ve bunlar Osmanlı Türkçesi ile aynı şekilde haberleşebiliyordu Osmanlı Devleti ile. Kazan bölgesi ile haberleşmeleri vardır Osmanlı Devleti'nin. Bütün bunlar içerisinde Türklerin %99 ifadesini kullandınız az önce. Gerçekten de 16. yüzyılın sonu itibariyle Türkler %99'a yakını bir rakam kesin olarak vermek tabii mümkün ki değilim, mümkün değildir. Evet. Ama bu ifade genel geçer bir tanım ve sembolik bir ifade olarak kullanılabilir ve doğrudur da. Doğruyu temsil eder. Bir grafik olarak düşündüğümüzde de bunun resmini çizebiliriz. Gagavuzlar burada tabii ki Hristiyan Türk topluluğu olarak günümüzde de yaşadıkları için Anadolu'da, Balkanlar'da Hristiyan Türk toplulukları küçük küçük görülür. Ancak bu Türk toplulukları zaman içerisinde artık Müslüman oldukları için, kendi gönülleriyle de İslamiyet'e girdikleri için Balkanlar'da da yine Karadeniz'in kuzeyinde de az sayıda da olsa Hristiyan Türk yani Türkçe konuşan Hristiyan topluluk Bizans'ın zorla Hristiyanlaştırdığı topluluklar bunlar kalmıştır. Günümüze kadar da gelmektedirler. Bildiğimiz gibi Moldova Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir federal yapı halinde muhtar özel bir cumhuriyet vardır. Gagavuz, Gökovuz Cumhuriyeti özel bölgesi, Cumhurbaşkanı vesaire hepsi var ve kendi anayasal hakları var. Kendi iç idarelerinde dış idare hariç olmak üzere büyük oranda işlerini yürütüyorlar. Gagavuzlar böyle bir topluluk.
Kafkasya bölgesine hocam, Azak Denizi'nin doğusuna geldiğiniz zaman buradaki oluşumlar nedir?
Orta Asya'da hanlıklar dönemi devam ediyor. Türkistan hanlıkları dediğimiz hanlıklar. 16. 17. 18. yüzyılda Doğu Türkistan'a kadar olan bölgede hanlıklar kendi işlerinde Türkistan hanlıkları diyebildiğimiz isimlerle devam ediyorlar. Bir Kazak hanlığı değil de Özbek hanlığı daha çok bu çağda. Yani Özbek ismiyle devam ediyor. Şeybani Han ve Şeybaniler bugünkü Özbekistan sahasında. Yine Kazak bölgesinde de Kazak hanlığı, Türkistan hanlığı ismiyle devam ediyor. Yer yer parçalanmışlardır. Kırgızlar 16. 17. yüzyılda Çarlık Rusyası'yla yakın bir irtibata girmeye başlamışlar. Deli Petro'dan itibaren de 17. yüzyılın sonundan ve 18. yüzyılın başından itibaren de Rusya'nın Orta Asya'da Karadeniz kuzeyindeki faaliyetleri artmaya başlayınca yer yer bağımsızlıklarını kaybetmeye başlayacaklardır. Evet, Orta Asya'da Çin tesiri de Doğu Türkistan'a doğru bu tarihlerden sonra gelmeye başlamıştır.
3. Murat ve hemen devamı 3. Mehmet zamanında değerli dinleyicilerimiz kısa zamanda olmasına rağmen hocamız genel anlamda dünya coğrafyasını özetledi. Hocam şimdi yavaş yavaş toparlayalım. 3. Murat'ın toplumsal yapıyı da, iktisadi yapıyı da söylediniz. Yavaş yavaş dönemini bitirelim Güray Hocam. Evet.
Tabii Bu dönemin en önemli isimlerinden birisi Mimar Sinan'dır. Yaptıkları eserlerle, öğrencileriyle günümüze kadar pek çok eser bırakmıştır. Anadolu'nun her yerinde, Osmanlı coğrafyasının Karadeniz kuzeyinde, Balkanlarda ve hatta gittiği her bölgede öğrencilerinin tesirleriyle beraber düşünecek olursak, Osmanlı Devleti'nin uzanabildiği her coğrafyada ya kendisini ya da öğrencilerinin tesirleri vardır ve bu çağın bir mimarı, bir sanatkarı Mimar Sinan. Bunun üzerine de bir değerlendirme yapalım. Ben çok özel bir araştırma yapmıştım Mimar Sinan üzerinde. Özel bir bilgiyi de paylaşmamızda yarar görüyorum. Bu çok önemli bir konudur. Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağırnaz kazasının köyündendir. Ve kendisi Hristiyan Türk topluluğundan seçilmiş olan, kendi köy isimlerine de baktığımız zaman kaynaklarımızda isimleri vardır. Türkçedir. Hristiyan Türk oldukları da Gebran kaydıyla sabittir. Bunlardan devşirme usulüyle alınmış, yetiştirilmiş bir Yeniçeri ocağında sanatkardır. Asker sınıf içerisinde seçildikten sonra çeşitli mesleklere yönlendiriliyordu Yeniçeri ocağına seçilmiş olan acemi olanları. İşte Mimar Sinan bu yetenekli ustalardandır. Neticede Osmanlı Devleti'ne Türk ve İslam mimarisine zirve çağı yaşatmış, göstermiş bir ekolü başlatmıştır. Gerçekten de bugün Selimiye başta olmak üzere onun yapmış olduğu medreseler, Süleymaniye ve daha sonra öğrencisi Mimar Mehmet Ağa'nın yaptırmış olduğu Sultan Ahmet Camii, Sultan Ahmet Camii'ni de Mimar Mehmet Ağa yaptırdı. Birinci Ahmet'in ismiyle yapılmış olan eser.
Hocam, Batı medeniyeti Da Vinci'yi nasıl aşamadıysa herhalde biz de Mimar Sinan'ı aşamadık.
Hala işte Ayasofya'yı yeniden ele alıp yapması olayı gizemlerini koruyor. Tarih açısından pek çok şey yakın zamanda açıklığa da kavuştu. Ayasofya'nın yeniden tamiri söz konusu olduğunda Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda da bazı yeni belgeler daha çıktı Ayasofya ile ilgili. İleride tamiri gerektiğinde onun neler dikkate alınarak tamiri yapılması gerektiğine dair mektupları ve notları ortaya çıktı. Çok düşünceli, ileri görüşlü ve gerçekten tam bir mühendislik işçiliği ortaya konularak yapılmış olan bu eserler mimarlık tarihinin dersleridir, ders örnekleridir. Dünyada da örnek gösterilen eserlerdir. 3. Murat dönemi böyle bir dönem. Osmanlı Devleti'nin her anlamda zirveyi gösterdiği bir çağ. Ancak 1595 yılına gelindiğinde 1526 ile bir karşılaştırma yapmıştım. Ders ve sınıf düzeninde, okul düzenlerinde bozulmalar görülmüştür. Suistimaller başlamıştır. Beşik ulemalığı dediğimiz bir sistem gelmeye başlamıştır. Bu şu demek, bir hocanın öğrencisinin de hoca olması, yani bir zadeganlık dediğimiz ailelerin ilmiye sınıfındaki tasallut veya tahakkümü tabii ki ilmiyeyi yıpratacak bir durumdur. Beşik ulemalığı, babam öğretmense, hoca ise ben de öğretmen olayım ya da işte babam bu mesleği yapıyorsa ben de bu mesleği yapayım tarzındaki bir gelenek başlamıştır. Bu da
değerli dinleyicilerimiz, hocamız bilim adamı titizliğinde ama ben söyleyeyim, bu bir facia hocam.
Faciadır. Neticede beşik ulemalığı denilen şey erken yaşlarda ilmiye payelerinin dağıtılması denilen bir bozulmayı da temsil eden kavramdır. Hak etmediği halde sınıf atlama, bir mesleğe ya da işte ilmi payeye kavuşma, ardından sınıflara girdiğinde öğrencilerin istediği bilgileri verememe neticesini doğurmuş. Öğrenciler derslerden kopmuşlar, eşkıyalık faaliyetlerine başlamışlar ve neticede eğitim güvenlik meselesi haline gelmiştir. Eğitim gerçekten de bir ülkenin güvenliği meselesiyle doğrudan ilintilidir. İşte o çağda da medrese öğrencileri ellerine kılıç bıçak alıp sokağa çıkıp başka işlerle uğraşmaya başlamışlardır. Böylece Osmanlı Devleti'ndeki eşkıyalık faaliyetleri medreseler, yatılı öğrenciler aracılığıyla güvenlik sorununa dönüşmüştür, eğitim sorunu.
Bu düzeye gelmiş yani. Tabii, hocam.
Bu da çökmenin işaretleri olarak
değerlendirilir. Güray hocam, bitirdik süremizi. Kitap armağanımızı duyuralım dinleyicilerimize. Fransa'dan Gamze Alıççı Özer, bugün kitabımızı kazanan değerli dinleyicimiz, şöyle demiş Güray Hocam. Program için, aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim. Bütün ekibin yeni yılını kutlarım demiş. Güle güle okusun değerli dinleyicimiz. Biz de onun, bütün dinleyicilerimizin yeni yılını bir kez daha kutluyoruz. Güray Hocam,
biz
bir kez
daha söylüyoruz. Kitap hayırlı hocam, olsun diyoruz. Osmanlı kaynaklarına göre Fatih Sultan Mehmet'in siyasi askeri faaliyeti Doktor Selahattin Tansel kitabı hediye ediyoruz Gamze Hanım'a. İyi okumalar diliyoruz. Selamlar yolluyoruz. İyi yıllar diliyoruz.
Güle güle okusun hocam. Almanya'dan Veysel Kara, sayenizde tarihimizi doğru ve detaylı bir şekilde öğrenebiliyoruz. Program için çok teşekkürler. Hocamıza saygılar demiş.
Biz de selam söylüyoruz Veysel Kara Bey'e.
Vallahi hocam, onlar bizi aradıkça, cesaretlendirdikçe, Neslihan'ın da, benim de, elbette Güray Hocamızın da daha bir istekli burada olduğumuzu duyuralım. Ve Aydın Küperi Sadık dinleyicimizdir. Selamlamış, evet, saygılarını sunmuş.
Bilmukabele, biz de selamlar iletiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi yıllar diliyoruz Aydın Bey'e.
Değerli dinleyicilerimiz, sizler de biliyorsunuz. Hocamızdan, Güray Kırpık Hocamızdan öğreneceğimiz, sizlere aktarmaya çalışacağımız tarihimizde daha pek çok şey var. Önümüzdeki hafta bir yerden devam edeceğiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kapık. Hocam, ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olduğunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun. İyi programlar diliyorum.
Tarihinin izinde.